Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Hordat 1400, Hicri Gameri 14 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 26 Mayıs 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Gerçek ve Sanal, İran'ın Caydırıcılık Gücünde Füze, İHA ve Uydu Kabiliyetleri ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın Afrika için güvenilir bir ortak olduğunu söyledi. Suriye'nin İran Büyükelçisi General Hicazi, fedakarlıklarını unutmayan biriydi dedi. İran nükleer enerji teknolojisinde önde gelen ülkelerden birine dönüştü. Irakçı çözülmesi gereken ciddi ve önemli konular var dedi. Hezbollah'tan ırkçı İsrail'e Kudüs'e karşı bölgesel savaş uyarısı geldi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylıkları kabul edilenler için İran Radyo Televizyonu'nda propaganda faaliyetleri amacıyla adaylar arasında kura çekilecek. Muhabirimizin bildirine göre Anayasayı Koruma Konseyi'nin 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarının selahiyetleri hakkındaki görüşünü açıkladıktan sonra seçim adaylarının yasa programlarının kura çekiliş töreni bugün İran Radyo Televizyon Kurumu'nda yapılacak. Törene Radyo Televizyon Kurumu Başkanı, siyasi yardımcısı, çeşitli yetkililer ve şahsiyetler katılacak. İran Seçim Kurulu dün yayınladığı bildirde Anayasayı Koruma Konseyi'nce adaylık başvurusu onaylanan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya hak kazanan adayların isimlerini duyurdu. Adayların isimleri ve konumları şu şekilde. İslami Şura Meclisi Milletvekili Ali Rıza Zekani, İslam Nizamı'nın maslahatlarını belirleme konsey üyesi Said Celili, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, İslam Nizam'ın Maslahatını Belirleme Konseyi Üyesi Muhsin Rıza'yı, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Spor Kurumu Eski Başkanı Muhsin Mehralizade, Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Emir Hüseyin Gazizade Haşimi.
İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Tüm General Selami, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın meşhur askerlerinin Aziz İran milletinin güçlü dayanağı olduğunu vurguladı. İslami İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Selami, Hürremşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne temas ederken, İstihbarat Bakanlığı'nda İmam Zaman Aleyhisselam'ın meşhur askerlerinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları ekledi. Kudüs operasyonu zaferin mükemmel bir işaretidir. İlahi cihadın ilham verici ayetlerinin zaferi ve yorumu oldu. Tümgeneral Selami son operasyonda ezilen ancak dirençli ve güçlü Filistinli Müslümanların Siyonist rejime karşı kazandığı zaferi överken bu operasyon inananlar için Allah'ın zaferinin ve kalplerinde barış yaratmanın bir başka işareti olmuştur.
Suriye'nin İran Büyükelçisi Suriye halkının General Hicazi'nin fedakarlıklarını ve yardımlarını asla unutmayacağını bildirdi. Suriye'nin İran Büyükelçisi Şefik Deus, dün İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Hicazi'nin şehadetinin 40. gününde yaptığı açıklamada, Şehit Hicazi her zaman Filistin ve Suriye'yi savundu ve General Kasım Süleyman ile beraber hareket etti dedi. Suriye'nin İran Büyükelçisi Şehit Hicazi düşmanlara karşı direnişin pek çok zaferinde güçlü bir varlığa sahipti ve bu şehidin emri ve fedakarlıkları direniş ekseninin güçlenmesinde belirleyici rol oynadı dedi. General Hicazi'nin şehadetini 40. günü anma töreni dün İslam Devrimi Sanat Merkezi'nde yapıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Afrika Günü vesilesiyle İran'ın kıtadaki tüm dostlar için güvenilir bir ortak olacağını açıkladı. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif Salı günü Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri ve Bakü'de düzenlenen toplantıya katılırken Afrika Günü'nü kutlayarak tweet attı ve İran'ın Afrika'nın yanında olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı, COVID-19 dünyayı yok etmeye devam ederken biz yine apartheid ile mücadelede ve bu sefer apartheid aşısına karşı birlikte duruyoruz, dedi. 25 Mayıs Afrika Birliği Örgütü Afrika Günü'nün kuruluş yıldönümüdür. Afrika Birliği Örgütü 25 Mayıs 1963'te kuruldu ve o gün Afrika kıtasının 30 bağımsız ülkesinin liderleri örgütü kurmak için Etiyopya'nın Addis Ababa kentinde bir tüzük imzaladılar. Güney Afrika, Durban'daki 2002 Afrika Zirvesi'nde örgütün yerini Afrika Birliği aldı.
Kutsal Savunma Değerlerini Yayma ve Koruma Kurumu Başkanı Tuğgeneral Behmen Karger, İran'ın nükleer enerji teknolojisinin geliştirmesi alanında önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Tuğgeneral Behmen Karger, dün yaptığı açıklamada Kutsal Savunma Değerlerini Yayma ve Koruma Kurumu ile İran Atom Enerjisi Ajansı arasında bir işbirliği anlaşmasının imzalanması sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün nükleer enerji teknolojisi alanında ilk birkaç ülke arasındayız," dedi. Karyer, "Bu alanda eğer başarılı olamasaydık düşmanlar bu dikkatle ve hassasiyetle İran'ın nükleer programını takip etmezlerdi ve ülkenin nükleer bilim insanlarına suikast girişiminde bulunmazlardı," dedi. Tuğgeneral Karyer, İslam Devrimi düşmanlarının İran milletinin önünde diz çöktüğünü vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de tüm nükleer teknolojilere ulaşmalıyız dedi. Salihi eski Amerikan Başkanı Trump'ın yaptırımları ve baskılarına rağmen İranlı genç bilim insanlarının çabaları ve fedakarlıkları sayesinde ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Salihi Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım ve baskılarının hiçbirinin İran'ın teslim olmasının neden olmadığını söyledi. Salihi barışçıl faaliyetler doğrusunda tüm nükleer teknolojilere ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı, kapsamlı ortak eylem planı son 4 komisyon toplantısında iyi ilerlemeler olduğunu belirterek, "Açık bir yolda ilerlemeliyiz fakat ciddi ve önemli konular henüz vardır ve bunlar çözülmelidir," dedi. Arapçı, COEP 4. Ortak Komisyon toplantısı için gittiği Viyana'da yaptığı açıklamada, "Bugün 4+1 ülkelerle yeni müzakere süreci başlayacaktır. Geçmiş müzakerelerde iyi ilerlemelerimiz vardı ve belirli bir yol kat ettik," dedi. "Bugün müzakerelere başlayacaklarını ve birkaç günlük müzakerelerde nihai çözümlere ulaşmayı temenni eden Arapçı, bugün Rusya heyetiyle ikili görüşmeleri olduğunu ve birçok konuda ortak tutuma sahip olduklarını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın taleplerinden ve tutumlarından ödün vermediğini vurgulayarak İran'ın milli çıkarlarına hizmet eden şeylerin dikkatle gözetilmesi ve bu taleplerin yazılan müzakerelerde ve metinlerde karşılanması gerektiğini vurguladı. Dün Amerika yaptırımlarının kaldırılması ve Amerikan nükleer anlaşmaya muhtemel dönüşü konulu 5. tur müzakereler ortak komisyonun Viyana'daki toplantısı yeniden başladı.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeksizin anlaşmanın mevcut durumundan ötürü İran'ı yeniden suçlamaya çalıştı. Blinken, işgal altındaki Filistin topraklarında Amerika'nın İran ve nükleer anlaşmayla ilgili sürekli taleplerini tekrarlayarak bu anlaşmaya dönmek için gerekli kararları İran'ın atması gerektiğini iddia etti. Blinken, saçma açıklamasında İran'ın nükleer silah elde etmeye çalıştığını ileri sürerken, Amerika ve İsrail, İran'ın asla nükleer silah edilmesine izin vermemeli, dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın, İran'ın nükleer silah edilme çabaları hakkındaki saçma sözleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, Tahran'ın ajansla olan bağlılığını ve işbirliğini ve İran'ın nükleer faaliyetinin barışçıl olduğunu defalarca vurguladığı bir zamanda geliyor. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden görüşmelerde ülkesinin nükleer anlaşmaya geri dönmesinin yolunu açmayı planladığını iddia etse de Biden yönetimi yetkilileri Amerika'nın maksimum baskı politikasının başarısızlığını defalarca açıkça kabul ettiler ancak şimdiye kadar anlaşmaya geri dönmek için somut gerekli adımları atmadılar.
Lübnan Caferileri Müftüsü bugün Şehit Kasım Süleymani Lübnan'ın zaferleri için ebedi bir üçlüğe dönüştürdüğünü ve büyük cephanelik ve nokta füzeleri sayesinde ülke zaferinin zirvesinde dedi. Şeyh Ahmet Gablan, Siyonist birliklerin Güney Lübnan'dan çekilmesine yıl dönümünü kutladı ve 25 Mayıs 2000'de Amerikan silah fabrikaları tarafından yenilmez hale getirilen Siyonist ordunun direniş karşısında ağır yenilgi uğradığını bildirdi. Gablan, direnişin bugün bölgesel bir güce dönüştüğünü belirterek komutanlar, şehitler, gaziler, şehit aileleri ve milletin direnişinin zaferinin ortağı olduklarını belirterek İran İslam Cumhuriyeti ve Şehit Kasım Süleyman'ın direnişe verdiği desteğin takdire şayan olduğunu bildirdi. Ablan açıklamasının devamında şöyle dedi. Direnişi füzelerle donatan Şehit Süleymani, Kudüs ve Filistin'in kurtuluşu için kesin bir yol gösterdi. Ve Lübnan şimdi zaferin ve egemenliğinin güvenilirliğinin zirvesindedir. 25 Mayıs 2000'de Siyonist rejim Lübnan halkının 18 yıllık direnişin ardından ülkenin güneyinden çekilmek zorunda kaldı. Lübnan'da bugüne direniş ve kurtuluş bayramı deniyor.
Lübnan merkezi Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah, terör rejimi İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini sürdürmesi durumunda bu ülkenin yok olmasıyla sonuçlanacak bölgesel bir savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Lübnan'ın güneyindeki ırkçı İsrail işgalinin bitişinin 21. yılı münasebetiyle konuşma yapan Nasrullah, Siyonist İsraillerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve kutsallara yapılan saldırının gerçekleştirdikleri diğer saldırılardan farklı olduğunu anlamaları gerekir. Bu yaptıklarına karşılık Gazze'deki direniş sınırlarında kalmayacak dedi. Kutsallar tehlikede olduğu zaman yapay sınırların bir anlamı kalmaz diye Nasrullah, Kudüs'e karşı bölgesel savaş denklemine ulaşmaları gerektiğini, İsraillerin bu denklem sayesinde atacakları herhangi bir adımın sonlarını getireceğini anlayacaklarını ifade etti. Gazze'deki Filistin direniş gruplarının terör rejimi İsrail'e karşı büyük bir askeri başarı elde ettiğini kaydeden Nasrullah, bu başarının Filistin davasına yeniden itibar kazandırdığını, Amerika'nın sözde barış planı 100 yılın anlaşmasında geçersiz kıldığını belirtti. Nasrullah konuşmasında ayrıca Lübnan'daki direniş hazırlık bakımından çok iyi durumda. Lübnan'ı değerlendirirken hata yapmayın uyarısında bulundu. Irkçı İsrail'in Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrusunda 21 Mayıs'ta yerel saatte 02'de sona ermişti. Son verilere göre terör rejimi İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66 çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254'e yükseldi.
Ben Gurion Havalimanı'ndan Dubai'ye gitmeye hazırlanan İsrail Airlines şirketine ait uçağa Suudi Arabistan hava sahası için izin çıkmadı. Bloomberg'in haberine göre uçak yaklaşık 5 saat beklemek zorunda kaldı. Havayolu şirketinin sözcüsü gerekli izinlerin neden verilmediğini bilmediklerini söyledi. İsrail'in Kanal 13 televizyonu daha önce Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail uçuşlarına kapattığını bildirmişti. Riyad, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irkçı İsrail'in geçen yıl normalleşme kararının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden uçakları hava sahasını açmıştı. Son olarak Jerusalem Post gazetesi beklemek zorunda kalan İsrail uçağının kalkışına izin verildiğini aktardı. Daha önce Suudi Arabistan, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin önünü açmak amacıyla İsrail uçaklarının hava sahasından Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e geçmesine izin vermeyi kabul etmişti. Bu eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve çabaları sırasında oldu. Vlad Prens, Bin Salman ile iyi ve çok yakın bir ilişkisi olan Trump'ın damadı ve danışmanı Gerald Kushner o dönemde İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir barış anlaşmasının kesin ve sadece an meselesi olduğunu söylemişti.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA Müdürü, Şimale ırkçı İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını haklı çıkarmaya yönelik son açıklamalarından dolayı dün Gazze şeridi halkından özür diledi. Fars Haber Ajansı'na göre UNRWA yetkilisi Gazze şeridi halkından özür dilerken Siyonist rejimi son saldırılarına şehit olanların ailelerine de tazilerini bildirdi. UNRWA yöneticisi sivilleri öldürmenin hiçbir şekilde gerekçesi olmadığını vurgulayarak son iki haftanın Gazze ve orada yaşayanlar için korkunç geçtiğini de sözlerine ekledi. Bu arada Filistin İslam Direnişi Hareketi Hamas, Bay Şemal'e sivillerin ve yerleşim yerlerinin hedef alınmasını haklı göstermeye çalıştı. İsrail ordusunun Gazze şeridinde neden olduğu hasarları küçümsedi. İşgal ordusunun savaş becerilerini ve hedefleri tam isabetle vurmasını takdir etti ifadelerini kullandı. Açıklamada Sayın Şamali'ye Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın Gazze Operasyon Müdürü olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu zatın temel görevi mültecileri koruyup kollamak ve temel insani ihtiyaçlarını sağlamaktır sözlerine yer verildi.
Suriye İçişleri Bakanı ülkesinin nüfusu hakkında kesin istatistikler vermeksizin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 18 milyon Suriyelinin oy kullanabileceğini söyledi. Sputnik'e göre Suriye İçişleri Bakanı Muhammed El-Rahmon dün yaptığı açıklamada genel seçim yasası uyarınca oy hakkından mahrum bırakılanlar hariç tutulmasının ardından uygun seçmen sayısının Suriye içinde ve dışında 18 milyon 107 bine ulaşacağını söyledi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı bir sözleşmeli askerin Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise sınır bölgede bir Ermeni askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın yaşandığı iddialarını yalanladı.
Türkiye'de son 24 saatte 223.104 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 9.375 kişinin testi pozitif çıktı. 175 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Amerikalı mevkitaşı Joe Biden ile bir araya gelecek. Rusya Cumhurbaşkanlığı Kremlin Sarayı dün gece yayınladığı bildirdi. Amerika ve Rusya Cumhurbaşkanlarının ilk toplantısının 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağını duyurdu.
Ve son haberimiz. Rusya'da bir mahkeme merkezi Amerika'da bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun Google aleyhine açtığı dava başkent Moskova'da bulunan Taganski Mahkemesi'nde görüldü.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrupa Birliği'nin İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki teknik anlaşmanın uzatılmasını sıcak karşılaması etrafında. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrico Mura, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın teknik alanda işbirliği anlaşmasını bir ay uzatmasını güzel bir haber niteleyerek memnuniyetle karşıladı. Mura bu bağlamda attı tweette, bu anlaşmanın Viyana'da anlaşmanın sağlanması için daha fazla ortam sağlayacağına inandığını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri Rafael Grossi dün düzenlediği basın toplantısında İran ile ajans arasında imzalanan anlaşmanın 24 Haziran 2021 tarihine kadar bir ay süreceğini belirtti. Grossi bu anlaşmanın 3 ay sonra, affedersiniz 3 ay önce Tahran'da varılan ikili geçici teknik anlaşmayla ilgili olduğunu belirtti. Ajans Genel Sekreteri, muhtelif mekanlarda teknik cihazlarınca toplanan verilerin depolanacağını ve üzerinde anlaştıkları denetim faaliyetleri ve cihazların bir ay daha devam edeceğini kaydetti. Geçtiğimiz yıl İslami Şura Meclisi, İran hükümetini Tahran'a karşı yaptırımların kaldırılmaması halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ek protokol çerçevesinde İran'daki denetim faaliyetlerini askıya almakla yükümlü kılan kararı onaylamıştı. Bu doğrultuda Tahran tarafından bu denetimlerin son tarihi olarak 22 Mayıs 2021'e kadar 3 aylık bir mühlet ajansa verilmişti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Viyana'daki görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Seyit Abbas Erakçı, İran ve ajans arasında geçici anlaşmanın bir ay daha uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, İran hükümetinin ajansa verileri en fazla bir ay daha kayıt altına almaya devam etmesine izin vermesinin meclisin kararına aykırı olmadığını belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı, Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında teknik anlaşmanın bir ay daha uzatılabileceğini daha önce belirtmişti. İran ile ajans arasında yapılan yeni anlaşma, İran ile Amerika arasında 4+1 grubu arabuluculuğuyla Viyana'da nükleer anlaşma ortak komisyon toplantıları çerçevesinde bir anlaşma sağlaması için daha fazla fırsat verme çerçevesinde gerçekleşmiş oldu. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu son toplantısının ardından yayınlanan haberlere göre Amerika'nın yaptırımların iptali ve İran'ın kendi yükümlülüklerine geri dönmesi konusunda kayda değer ilerleme sağlanmıştır. Arapçı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada Amerika'nın anlaşmaya dönmesine dair bazı emarelerin görüldüğünü ancak müzakerelerin daha sona ermediğini tüm yaptırımların kaldırılması halinde İran'ın da kendi yükümlülüklerine döneceğini kaydetti. Avrupa Birliği'nin İran ile ajans arasındaki anlaşmanın bir ay daha uzatılmasını sıcak karşılaması, daha ziyade Brüksel'in Viyana'daki müzakerelerin sonuç vermemesi ve sonunda nükleer anlaşmanın yok olmasına ilişkin endişesinden kaynaklanıyor. Bu endişeler daha ziyade Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkeleri dahil Avrupalıların güvenlik, ekonomik ve siyasi menfaatleri doğrultusunda anlam kazanıyor. Avrupa Birliği ve E3 ülkeleri defalarca nükleer anlaşmanın uluslararası ve bölgesel güvenlik ve barışın korunmasında esas rol ifa ettiğine göre, bu anlaşmanın bekasını istiyor ve anlaşmanın korunması için ellerinden geleni yapacaklarını bildiriyorlar. İran uzmanlardan Hasan Beheştipur bu bağlamda şunları kaydetti. Avrupalılar aslında nükleer anlaşmanın yok olmasından endişeliler ve bu anlaşmayı kendi güvenliği ve siyasi çıkarları doğrultusunda görüyorlar. Buna rağmen Avrupalılar Amerika'nın baskısı ve gereken iradeye sahip olmadıklarından İran ile özel mali kanal Instex mekanizması dahil nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındılar. İran'da Avrupalı ülkelerin eylemsizliği yüzünden kendi yükümlülüklerini 5 adımla hafifletmiş oldu.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yossi Cohen'in Mossad'ın başkanından alınması etrafında. Siyonist rejim İsrail Başbakanı Netanyahu, Yossi Cohen'i resmen İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın başkanından aldı, yerine David Ben-Gurion'u getirdi. terör örgütü ve casusluk örgütü olarak bilinen Mossad'ın 13. başkanı sayılan David Berne, son 12 yılda Netanyahu tarafından Mossad başkanlığına getirilen 3. şahıs. Netanyahu, Kasım 2020'de Tamir Pirdo'yu, 2015 yılında Yossi Cohen'i Mossad başkanlığına atadı. Netanyahu ile yakın dostluğu ve çalışma hayatı boyunca Mossad'ın üyesi olmakla bilinen Cohen, 2015 yılında bu göreve getirilmişti. Cohen, Mossad başkanlığına getirildikten sonra basın yayın kuruluşları onun için casus başı ve casusluk ustası ibaresini kullanmıştır. Çünkü çalışma hayatı boyunca daima Mossad'da bir üye olarak çalışmıştır. İmad Mukniye ve İran'ın nükleer fizikçilerine yönelik suikastler Cohen'in Mossad'ın harekat bölümüne başkanlık yaptığı dönemde gerçekleşmiştir. Başka bir konu da Cohen'in Aralık 2020'de Mossad'ın başkanlığından alınmasıdır. Netanyahu o dönemde Cohen'i Mossad'ın başkanlığından almış, ancak savcı Avichai Mandelblit bu azze engel olmuştu. İsrail rejimi savcısı Mandelblit daha önce yaptığı açıklamada Mossad'ın yeni başkanının Siyonist rejimi seçimleri ve geçici olmayan bir hükümetin iş başına gelmesinden sonra belirlenmesi gerektiğini belirterek David Berne'nin Mossad'ın başkanlığına getirmesini askıya almıştı. Ancak İsrail'de siyasi tıkanıklık ve de Cohen'in başkanlık süresinin sona erdiği için artık bu değişikliğe karşı savcılık karşı çıkmadı. Bu doğrultuda İsrail savcısı yaptığı açıklamada Yossi Cohen'in Mossad başkan olarak görev süresinin 1 Haziran 2021'de sona ereceğinden Berne'nin Mossad'ın yeni başkan olarak atanması önündeki yasal engelin pratikte ortadan kalktığını açıkladı. Mandelblit ayrıca mevcut siyasi koşullar 1 Haziran'da Cohen'in istifa edeceği güne kadar yeni kabinenin kurulamayacağını gösterdiğinde sözlerini ekledi.
Burada önem arz eden konu ise Mossad başkanı olarak görev süresi dolduğu için Cohen'in Netanyahu tarafından görevden alınması ve Netanyahu'nun başbakanlığı kaybetmesi halinde bile Mossad'daki etkinliğini korumaya gayret göstermesidir. Diğer yandan bazı analizlerde Cohen'in görevden alınmasının İsrail'in Filistin direniş gruplarıyla savaşta uğradığı yenilginin ilk artçı depremi olduğu bildiriliyor. Ancak Netanyahu'nun bu kararı son savaş ile pek bir ilgisi yok. Çünkü Netanyahu Kasım 2020'de Cohen'i görevden alma kararı almıştır. Direniş gruplarının son savaştaki zaferleri Cohen'in Mossad'a başkanlığı dönemindeki istihbarat zafiyetinden ziyade direniş gruplarının caydırıcılık, füze ve İHA gücünü geliştirmelerinden kaynaklanıyor. Başka bir mesele ise David Berne'nin bazen bizzat kendisiyle ilgilidir. Haber kaynaklarında Berne'nin karnesi hakkında verilen bilgilere göre Mossad'da 25 yıldır çalışan 56 yaşındaki Berne, İsrail ordusuna bağlı özel Sayeret Matkal biriminde Mossad'ın ajan devşirme bölümü başkanı ve elektronik dinleme bölümü gibi Mossad'ın muhtelif yerlerinde görev yapmıştır. Anlaşılan Berne'nin Mossad'a başkanlık döneminde Cohen'in döneminde olduğu gibi Batı Asya bölgesinde direniş cephesi üyeleri dahil yetkililere yönelik suikast eylemleri devam edecek. Berne'de Cohen gibi Siyonist rejimin Arap ülkeleriyle normalleşme konusu ve bu rejimin Arap ülkeleri içinde istihbarat etkisini de sürdürecek gibi görünüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Hordat 1400 Hicri Kameri 14 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 26 Mayıs 2021 Çarşamba. ...16 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Hordat 1384'te İranlı ünlü müezzin Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili vefat etti. Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili mezhebi faaliyetlerde bulunup ezan okuma işine yöneldi. Şeyh Abdülkerim'in büyük oğlu olan Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili babasının yolunu ciddiyetle takip etti ve babasının vefatından sonra onun yerini aldı ve ezan okumaya yöneldi. Günümüzde camilerden duyulan ezan sesi aslında Hicri Şemsi 1334'te Tahran'daki 14 Hordat Meydanı'ndaki eski radyo stüdyolarından kaydedilmiştir. Bu ünlü müezzin Hicri Şemsi 5 Hordat 1384'te 80 yaşında Tahran'da Hakk'a yürüdü. ...113 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Hordat 1287 tarihinde İran'ın güneybatısındaki Mescid-i Süleyman kentinde kazılan ilk petrol kuyusundan petrol çıktı. Yerin 600 metre derinliğinde bulunan bu kuyudaki petrol yerden 25 metreye kadar fışkırdı. Madenler ve petrol tesisleri açısından büyük önem taşıyan Mescid-i Süleyman kentinde bugüne kadar 250 petrol kuyusu kazılmıştır. Bilindiği üzere petrol kentinde rezervleri açısından dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan İran, Rusya'dan sonra dünyanın en zengin doğal gaz rezervlerine sahiptir. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Hordat 1369'da İran'ın yeni psikoloji babası ve kurucusu Dr. Ali Ekber Siyasi Tahran'da vefat etti. ...869 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 14 Şevval 573 yılında meşhur Müslüman fakih muhaddis, mütekellim ve Kur'an yorumcusu Kutbeddin Ravendi vefat etti. Zamanın büyük alimlerinden olan Ravendi özellikle fıkıh ve hadis ilminde özel bir ün kazandı. Bu değerli fakihten 80 civarında eser geride kalmış olup Tefsir-ül Kur'an, Risaletül Fukaha, Ayetül Ahkam ve Ashabun Nuzul bu eserlerden sadece birkaçıdır. ...141 yıl önce bugün 26 Mayıs 1880'de malaria hastalığı Fransız hekim Alphonse Lavran tarafından keşfedildi. ...368 yıl önce bugün 26 Mayıs 1653'te İngiliz filozof ve teorisyen Robert Filmer hayata veda etti. ...222 yıl önce bugün 26 Mayıs 1799'da Rus ünlü şair ve yazar Alexander Puşkaş Moskova'da dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'ne ses.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Soylu Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Karar.
Karamoğluoğlu'ndan Soylu'ya tek cümlelik tepki. Lafla peynir gemisi yürümez.
Star.
Türkiye filosunu genişletiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazılır. Mehmet Kara 24 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Siyaset mafya tartışması erken seçimi getirir mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son günlerde suç örgütü lideri olmakla aranan Sedat Peker'in yurt dışından yaptığı video paylaşımları siyasetin en çok konuştuğu konulardan. Milyonlarca kişi tarafından izlenen bu videoların her hafta yenisi yayınlanıyor. Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere eski ve yeni siyasetçileri suçladığı videolara bazı gazeteciler de dahil oluyor. Soylu kendisiyle ilgili iddiaların araştırılması için savcıları göreve davet ederken şu ana kadar ne video paylaşımları engellendi ne de bir soruşturma açıldı. Bu yüzden pek çok soru işareti siyaset kurumuna zarar veriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. videodan sonra en büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz diye bir açıklama yaparken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız. Çeteler CHP'nin yoldaşıdır" sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'nın 3. ortağı benzetmesinden sonra tartışma Ankara'da siyaseti iyice hareketlendirdi. Bu konuşmaların yapıldığı gün Çankaya Köşkü'nde Erdoğan-Bahçeli görüşmesi de dikkatlerden kaçmamıştı. Siyaset Erdoğan'ın sözlerinin mesaj verdiği kişi ya da kişilerin akıbetlerinin ne olacağı konusunu tartışıyor. Bu sözlerin istifa getirip getirmeyeceği ya da görevden almalara kadar gidip gitmeyeceği de merak konusu. Araştırma komisyonu kurulur mu? Elbette kurulmaz. Ankara siyasetini çok iyi koklayan Fox TV eski Ankara temsilcisi, gazeteci Sedat Bozkurt'un nasıl Peker Erdoğan'ı sıkıntıya sokacaksa, Alaaddin Çakıcı da Bahçeli'yi sıkıntıya sokacak. Bu skandal, AKP'nin de MHP'nin de erken seçimden kaçamayacağı bir süreci beraberinde getirecek görünüyor. Çünkü bir türlü suç örgütlerinin üzerine gidemiyorlar. Çakıcı'yı neden cezaevinden çıkardılar? Peker'in AKP'ye oy toplamak için mitingler düzenlemesine neden izin verdiler? AKP ile MHP'nin suç örgütlerinden beklentileri neydi? Neye ihtiyacı vardı? Sorularını da ikinci bir not olarak aktaralım. Özetle mafya siyaseti sarstı. Sarsmaya da devam edecek görünüyor.
Yusuf Karataş, 24 Mayıs tarihli Evrensel Gazetesi'nde "Ülkücü mafya babalarından kimler medet umuyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sorduğu sorular nedeniyle işinden kovulmasından sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçük Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Küçük Yılmaz bu açıklamasında bir süredir bir mafya babasının iddialarından medet umam pek solcu, muhalif siyasetçi ve gazeteciler, bakalım şimdi de FETÖ'nün savcı, bürokrat, gazeteci, kılıklı kamikaze eylemlerine de bel bağlayacak mı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bakanların katıldığı programdan önce bakan danışmanları tarafından soru yok diye uyarıldıklarını söyleyen Anadolu Ajansı muhabiri Turan, AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük diye soru sorduğu için işinden atılmakla kalmadı, provokatörlükle suçlanıp hakkında soruşturma başlatıldı. Dahası iktidar borazanı medya organları babası AKP kurucusu olan Turan'ın ağabeyinin FETÖ'cü olduğunu keşfetmekte gecikmediler. Eğer 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından FETÖ'cüleri tasfiye etme adına ilan edilen OHAL ve bunca yıldır devam eden operasyonlara rağmen devlet kurumlarında çalışan biri halen FETÖ'cülükle suçlanıyorsa bunun tek bir açıklaması olabilir. Demek ki FETÖ ve AKP o kadar iç içe geçmiş ki bunca yıl sonra bile FETÖ'cüler devlet kurumlarında barınmaya devam edebiliyorlar. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçük Yılmaz, babası AKP kurucusu olan birini FETÖ'cülükle suçlarken, aynı zamanda bu suçlamanın bize FETÖ'nün dokunulmayan, dokunulamayan siyasi ayağının neresi olduğunu da gösterdiğini bilmelidir. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir dönem kendisinin de bir parçası olduğu iktidarı sarmalayan kirli ilişkiler ağı ile ilgili iddiaları gündeme getirdiği videoların altıncısında, 2015'te Hürriyet gazetesinin basılması talimatını AKP'li bir milletvekilinin ricası üzerine kendisinin verdiğini söylüyor. Bu baskılar Doğan Medya'nın Demirörenlere satılması ve iktidarın borazanı haline gelmesiyle sonuçlanmıştı. İktidar ve kader birliği yaptığı patronlar, ülkücü mafya şeflerini de kullanarak ağır baskılar ve en zor koşullar altında ayakta durmaya çalışan birkaç muhalif medya organı dışındaki bütün medyayı iktidarın propaganda aygıtına dönüştürdüler. Ama gel gör ki mafya babalarından medet umanlar, iktidar ve desteklediği patronlar değil, bu kirli ilişkileri yazan solcu muhalif gazete ve gazeteciler oluyor. O zaman bizi mafya babalarından medet ummakla suçlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçük Yılmaz'a soralım. Sedat Peker 2015'te Rize'de Erdoğan'a destek mitingi yaparken 2017'de başkanlık tek adam iktidar reformu için evet mitingleri düzenlerken, 2018'de Cumhur İttifakı'na destek isterken mafya babasından medet ummanlar kimlerdi? Peker tam sayfa ilanlarını muhalif medyaya mı yoksa iktidarın borazanı medya organlarına mı verdi?
Örsan Öymen, 24 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde Karanlıktaki Sessizlik başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Eğer bir ülkede bir hükümet, bir organize suç örgütünün iddiaları ciddiye alınacak şeyler değildir biçiminde bir gerekçeyle iddiaların araştırılmasını ve soruşturulmasını engelliyorsa, bu söz konusu hükümetin kendi içindeki bazı suçları ve suçluları gizlediği kuşkusunu arttırır. AK Parti hükümeti bunu daha önce de yapmıştı. Fethullah Gülen'e bağlı çetelerin yolsuzluk iddialarını aynı gerekçeyle örtbas ederek soruşturulmasını ve araştırılmasını önlemişti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kendisine güvenen, suçsuz olduğunu bilen insanlar haklarındaki iddiaların araştırılmasından ve soruşturulmasından neden kaçarlar? Üzerinde durulması gereken budur. Sedat Peker'in açıklamaları Türkiye'yi sarsmaya devam ederken ve izlenme rekorları kırarken, hükümeti yönetenler, hükümetin emir kuluna ve parti üyesine dönüşen sözde savcılar, sözde emniyet ve istihbarat görevlileri ve hükümetin propaganda aygıtı işlevini gören sözde medya üyeleri, olayları görmezden gelerek hukuk devleti ilkesiyle birlikte meslek ahlakını da ayaklar altında çiğnemektedirler.
Uzun yıllar AKP tarafından itibarlı iş adamı muamelesi gören ve korunup kollanan Sedat Peker yeniden organize suç örgütü lideri ilan edilmiştir. Ne olmuştu da Sedat Peker bir anda yeniden organize suç örgütü lideri ilan edilmiştir? Bu soruya Sedat Peker de hükümet de henüz bir yanıt vermemiştir. İlginç olan da budur. AKP'nin ve MHP'nin içindeki veya yakınındaki bazı odaklarla Sedat Peker'in arasında bir çıkar çatışması yaşandığı için mi Sedat Peker bir anda hedef haline getirilmiştir? Yaşananların geçmişte birçok suçtan dolayı hüküm giyen Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker arasındaki rekabetle ve çıkar çatışmasıyla bir ilgisi var mıdır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı ile yakınlığı dikkate alınacak olursa MHP'nin ve Bahçeli'nin bu yaşananlarda bir rolü var mıdır? Sedat Peker'in iddiaları Alaaddin Çakıcı ile eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın ilişkileri bağlamında nasıl açıklanabilir? Sedat Peker'in Mehmet Ağar, AKP Milletvekili Tolga Ağar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları araştırılıp soruşturulacağına neden örtbas edilmektedir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etmemektedir ve konunun açıklığa kavuşmasına katkı sağlamamaktadır? Daha önce demokrasiyi savunan üniversite öğrencilerini terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu, şerefli ve vatansever amirallerini darbeci ilan ederek kendisini yargıç yerine koyan, kronikleşmiş bir biçimde yargısız infazda bulunan Süleyman Soylu, şu anda da hakkındaki iddialara neden somut yanıtlar vermemektedir?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Fiziksel kısıtlamalardan kurtulmak insanın tarihi arzularından biridir. Örneğin hepimiz bir aralıksızlık duygusunu tecrübe eden bir astronotu görünce heyecanlanır ve bir kez bile olsa böyle bir duyguyu yaşamak isteriz.
Veya ruhlar gibi hafif ve özgür olup kısa bir sürede nereye gitmek istersek gitmek isteriz. Galiba bugünlerde böyle benzer arzulara ulaşmak pek de uzak değildir.
Selamlar. Bir kez daha sizlerle konuşabildiğim için çok mutluyum. Bizi ne zaman ve nerede olursanız olun hatırlamanızı umuyoruz. Bugün sizlerle biraz kurbağalar hakkında konuşmak istiyoruz.
Kurbağalar mı dediniz?
Evet.
İlginç.
Benim için de ilginçtir. Bakalım yani bizim
kurbağalar
yapımcımızın önümüze koyduğu
tabii ki
kağıtlar üzerinde bakalım. Bugün neler öğreneceğiz? Bakalım. Beraberce çok şeyler öğreniyoruz.
İlginç geldi bana.
Evet, bu programın sanal dünya hakkında olduğunu biliyorum. Fakat inanın ki kurbağalar ve sanal dünya birbirinden pek ilgisiz değiller. Hepimiz kurbağanın amfibi hayvanlardan olduğunu biliyoruz. Yani hem suda hem karada yaşayabiliyorlar. Yani kurbağalar şimdi bizi kurbağaya mı benzetecek? Ya
bilmiyorum burada? Bakalım.
Yani kurbağalar bazen suda ve bazen de karada yaşarlar. Fakat günümüzde aynı zamanda iki farklı dünyada yaşayabilen başka amfibi bir tür canlı keşfedilmiş. İlginç değil mi?
Galiba bizi benzetiyorlar ya, gibi geldi.
Keşke başka yine. Yani ben olsam başka bir hayvan. Gerçi hepsi Allah'ın yaratıkları ama başka bir şey bulurdum. Yani çocukluktan beri kurbağaya biraz mesafeliyim ben. Bu canlılar daha önce sadece bir dünyada yaşarlardı. Fakat şimdi adeta mutasyona uğrayarak bir anda her iki dünyada yaşayabilirler. Yani orası şaka. Yani anladığım kadarıyla şimdi o sanal ve gerçek arasında insanın o iki yaşam türü var ya. Olabilir. Belki o yönden evet. Benzetiyor. Bakalım neler.
İlginç bir bilmece evet. Oldu bu. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani evet. Hem iki paralel dünyadan mı bahsedeceksiniz yoksa şimdiye kadar bunu sadece bilim kurgu filmlerinde izledim.
Tabii.
Sadece bu filmlerde insanlar aynı zamanda iki farklı dünyada yaşayabildiler. Evet. Bu arada kusura bakmayın dinleyiciler, çok şaşkın olduğum için selamlaşmayı unuttum. Herkese selamlar.
Evet, çok zor bir bilmece değil. Bakın siz de bir nebze doğru bir cevap buldunuz. Evet, bu tuhaf canlılar biz insanlarız ki bundan önce sadece gerçek dünyada yaşardık. Fakat şimdi hem gerçek hem sanal dünyada yaşıyoruz.
Şimdi biraz şimdi bağlantıyı kurabildim.
Evet, kurabiliyoruz. Ben yani vücut olarak benzetmesin, başka yönden
vücut
benzetirse
olarak bilim kurgu filmlerinde dediği gibi.
Evet. Gerçek dünyanın zaman ve mekanı vardır fakat daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi sanal dünya zamansız ve mekansız bir dünyadır. Yani burada zaman ve mekan her zamanki özelliğini kaybediyor, böylece mecburen yeni bir dünyaya girmiş oluyoruz.
Şimdi dediğim gibi de konuyu kurbağayla bağlantısını anladım. Zira kurbağa hem karada hem de suda yaşayabildiği gibi bizler de aynı zamanda İki paralel dünyada, yani hem sanal dünyada ve hem gerçek dünyada aynı anda yaşayabiliriz. Ailemizin yanındayken banka işlemlerimizi yapabiliriz.
Şimdi kurbağa eskiden böyle yaşardı. Biz yeni yeni kurbağaya
tabii
ayak
ki, o doğal.
Bakalım keşke kurbağaya sorabilseydik. Razı mısın?
Razı onu olmazsa artık
onu belki başka programlarda arkadaşlar araştırır, önümüze koyar, biz de okuruz.
İnşallah.
Evet, gerçek ve sanal dünya tıpkı İkizler gibidirler. Hatta bazen birbirine yapışık ikizler gibi. Pek de uzak olmayan bir gelecekte eğitim sistemi, bankacılık ve ticari sistemler, kentsel kontrol ve şehir planlama sistemleri ve hatta doktor hizmetleri gibi sosyal sistemler gerçek ve sanal dünyaların etkileşim sonucu olacaktır.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi fiziksel kısıtlamalardan kurtulmak her zaman insanın tarihi arzularından biri olmuştur. Örneğin hepimiz bir ağırlıksızlık, hafifleme duygusunu tecrübe eden bir astronotu görünce heyecanlanıyoruz ve bir kez de bile olsa biz de böyle bir duyguyu yaşamak isteriz. Veya ruhlar gibi hafif ve özgür olup kısa bir sürede nereye gitmek istersek gitmek isteriz. Galiba bugünlerde böyle benzer arzulara ulaşmak pek de uzak bir şey olmuyor.
Evet, sanal dünyada yaşamak bir nebze bizleri fiziksel kısıtlamalardan kurtarır. Örneğin cep telefonumuzda binlerce cilt kitabımız olabilir. Üstelik hiçbirinin ağırlığını veya hacmini hissetmeden. Bu cisimsiz ortam tıpkı hafif ve akışkan bir bulut gibi ellerimizin altında ve bu yüzden hayatı kolaylaştırıyor. Bu cisimsiz ortamda bizler hatta cismimiz hakkında hangi yaşta olup cinsiyetimiz, boy ve kilomuz ve hatta cilt ve göz rengimiz hakkında karar verebiliriz. Şimdi bunlar olumlu yönleri mi, olumsuz yönleri mi anlayamıyorum.
Yani kullanma
şimdi
bakımında...
Fatura, matura falan ya banka falan o tamam onlar çok güzel yönler değil mi?
Evet.
Oturduğun yerde ama ben şahsen kitap ismi geldi mi tam da o samandan yapılmış... O
kağıtların
kokusunu evet. O kadar özlüyorum ki. Yani bir türlü insan alışamıyor.
Evet.
Yani romanın o içindeki o etkisini bırakamıyor insan üzerinde değil mi?
Ben bir de kitap okurken not alıp altını çizmek isterim. Güzel cümleleri evet. Hatırlamak isterim yana yazarım.
Tabii.
Veya bir fotoğraf bakarken fotoğrafları böyle cep telefonunda veya bilgisayarda bakarken... Hiç fotoğraf gibi gelmiyor. Onu elimde hissetmek isterim. O kağıdı dediğiniz gibi. O
şimdi bir
duyguyu.
Şekilde şöyle bir benzetme yapabilirim. Yani belki her ikisinde de bilgi ediniyorsun. Onda da bilgi
tabii
var.
Ki.
Bunda da. Ama ondaki yani o kitaptaki gerçekten elinde hissettiğin kitabın tadına varıyorsun. Sadece bilgi edinmek değil. Tadına vararak
üç boyutunu hissediyorsun.
Her şeyini hissediyorsun. Sanki bir yemektir. Hem tuzu yerinde hem biberi yerinde her şey. Ama o sadece bir yemektir. Belki tadı yoktur. Ama diyorlar ki bu vücuduna yararlıdır. Yani onun için kullanıyorsun bir şekilde. Bir hap gibi.
İşte,
ama bu nereye o nereye. Değil mi?
Tabii ki. Cisimsiz olmak sanal dünyanın bize hatta bir cisimden daha fazlasını sahip olmamıza izin veriyor aslında. Bizler kendimize idealimiz olan kimlik veya kişilik oluşturabiliyoruz. Yani neredeyse kendimizi yeniden baştan
evet.
Yaratıyoruz. Örneğin renkli, derili birisi ırkçı bir toplumda yaşamak acıtıyorsa onu, sanal dünyada kendisini daha farklı tanıtabilir ve tüm sosyal baskılardan kurtulabilir. Veya renkli derili olmaya devam edebilir ve sanal dünyada çirkin ırkçı düşüncelerle mücadele edebilir.
Yani onun bir kısmı asla hoşuma gitmedi. Yani eğer renkli deriliysen yani başka bir kimliğe bürünüp kendini
beyazlı.
Yani
insanların duyguları, düşünceleri farklı.
Kendisiyle bir şekilde barışık olmalıdır.
Yani herkes olamıyor.
İnsan dediğimiz gibi ama en azından kendini kabul edeceksin. Yani
bazı insanlar olamıyor bu konuda maalesef.
Yani başka mecburen başka bir kimliğe bürünüp yani işin kolayına varmak. Yani
tabii ki.
Kendini o zor durumlara bakın mücadele etmekten kaçıyor değil
tabii
mi?
Ki, tabii
ama
ki.
Ama ben olsam hiçbir zaman onu yapmam. Yani
i̇şte dediğim gibi insanlar
bir siyahi
farklı.
Vatandaş bile olsa insan siyah diyelim başka bir renkler. Yani burada siyah derken o ırkçılığa maruz kalan daha çok. Amerika aklıma geldi.
Yani
öyle bir toplumda.
Bir de o toplumda yaşamak gerekiyor. Acaba biz de orada yaşasak bu kadar baskıya dayanabilir miyiz? Biz ne yaparız?
Tabii
bir de ona bakmak gerekiyor.
Onlar da çok zor maalesef. Evet, sanal ortamda kimlikler pek tanınmaz. Bazıları kendileri için gerçekten çok uzak olan bir kimlik oluşturmaya çalışırlar. Bizler de onları gerçekte olduğu gibi değil... Tıpkı kendilerini tanıttıkları şeklinde tanırız. Hatta bazen belki de maddi dünyada hiç var olmayan kişilerle tanışabiliriz. Gerçi bu özellik sanal dünyayı bizlere daha çekici kılıyor. Fakat elektronik kimlikteki çokluk gerçekte hiç tanımadığımız fakat görünüşte bildiğimiz insanlarla etrafımızın dolmasına sebep oluyor.
Gerçek dünyada çok kişilikli sendromu tehlikeli bir hastalıktır. Çocukluk döneminde ruhsal darbeler sonucu da oluşuyor. Gerçek kişilikten uzaklaşmak veya başka bir kişiliğe bürünmek de bu sendromu yaşayan kişinin hayatın zor şartlarının üstesinden gelmek için başvurduğu bir yöntemdir aslında. Öyle evet. Söyleniyor. Yani başka bir ifadeyle söz konusu hastalar çok yoğun şiddet veya acıyı bir olayı tecrübe etmiş ve bilinçsizce o olaydan uzaklaşmaya çalışıyor.
Evet, gerçek dünyada hasta olan kişi tüm kişilik farklılıkları kendinde yeniden canlandırması gerekir. Ve bu da çok zor bir süreçtir. Bu yüzden herkes üstesinden gelemez. Fakat görünüşe göre sanal dünyada bu konu çok kolayca gerçekleşebilir ve hatta herkesin ulaşabileceği bir şeydir. Belki de bu yüzden bu olay sanal dünyada bir hastalık olarak tanınmıyor. Deliler dünyasında deli olmak sıradan ve normal bir durumdur.
Çok doğal. Modern çoklu kişilik bozukluğunun teşhisi de kolay değil. Zira iki farklı dünyada yaşanıyor ve hastanın görüntüsünü pek değiştirmeyebilir. Fakat onunla bağlantıda ve ilişkide olan başkalarına da zarar verebilir.
Gerçek dünyada kimliğimizin önemli bir bölümünü bedenlerimiz aracılığıyla tanıyoruz ve hatta sosyal kimliğimizin büyük bir bölümünü bedenimiz belirliyor. Sanal dünyadaki bedensizlik özelliği zamanla bizim kişiliğimizi zedeleyebiliyor. Diğer yandan bizim algılarımız ise duygularımıza bağlıdır. Bedenimiz farklı mekanlarda yer almakla birçok farklı duygular hisseder ve tüm bunlar bizim çevremizi tanımamıza sebep oluyor.
Tabii ki yeni teknolojilerle tüm duyularımız, örneğin dokunma, hatta tat ve koku alma duyusu da dahil olmak üzere tüm duyularımız yeniden yapılandırılabilir. Fakat sanal tecrübeler gerçek tecrübelerin derinliğine sahip değildir. Örneğin sizin dediğiniz gibi o kitap meselesi evet. Veya fotoğraf. Burada da bir küçük bir örnek vermek gerekirse, mesela acıktığınız fakat yemek yerine size yemek resmini gösterdiklerinde
daha da acıkın.
Düşünün. Yani veya mesela camın arkasında sizlere çok leziz ve hoş kokulu bir yemeğin piştiğini düşünün.
Daha da çok özlem yani, duyar insanı.
Acaba bu resimler veya o cam arkasındaki görüntü sizin acıkmanızı giderebiliyor mu?
Acaba tersi daha da acıktırıyor.
Daha da acıktırıyor.
Evet, sanal ortamda zamansızlık ve mekansızlık gibi bedensizlik de bizim tecrübe ve ilişkilerimizin derinliğini etkiler. Bu arada biz de sanal ortamı en doğru şekilde kullanmaya dikkat etmeliyiz. Örneğin eğer fiziksel olarak bir mekanda bulunmakla hedefimize ulaşabiliyorsak, sanal dünyada var olmayı tercih etmeyelim. Eğer bir filmi izleme imkanı varsa onu sesli veya yazılı mesajla düşürmeyelim. Her zaman ilişkilerimizin derinliğine önem verelim. Sığ ilişkiler yaşam gemimizin karaya oturmasına sebep olur. Bana göre doğru bir tespit.
Evet, tabii ki. Biliyorsunuz gençlerin web taramalarının birçoğu arkadaş bulmak içindir. Fakat onlar sanal ortamın insanları tanımak için uygun bir ortam olmadığını
bana
bilmeli gerekiyor.
Gerçek dünyada dostu bulacaksın.
Sanal tamam, dünyada, sanal devam, dünyada edeceksin. Devam edeceksin. Evet, çünkü sanal dünyada
ama
her
tam
şey
tersi olmuyor.
Maalesef sanal dünyada her şey sanal ve gerçekten uzak
her şey
olabilir.
Her şey dörtlükmüş gibi gösteriyor.
Tabii ki. Eğer gerçek dünyada birileriyle iş bağlantısı veya dostluk ve benzeri ilişkilerimiz varsa, sanal dünya bu gerçek bağlantının devamı olabilir. Fakat dediğiniz gibi yine de asla gerçek bir bağlantı ve ilişkinin yerini alamıyor sanal dünyadaki ilişkiler.
Evet, öyleyse sanal dünyanın gerçek dünyaya paralel olması veya devamı olması konusunda biz karar vermeliyiz. Eğer bu iki dünyayı paralel hale getirirsek, pek de uzak olmayan bir gelecekte modern çok kişilik bozukluğu sendromu yaşayabiliriz. Fakat eğer sanal dünyayı gerçek dünyanın devamında kullanırsak, onun yararlarından faydalanabiliriz. Örneğin, uzun mesafe ve zaman dilimine rağmen dostlukları koruyabilir veya birkaç mesleğe beraber yürütebilir ve hepsinin üstesinden çok iyi gelebiliriz. Mesleğimize farklı ve geniş boyutlar kazandırabilir ve gerçek hayatta tadını çıkarabiliriz.
Çok doğru. Değerli dinleyiciler, sanal dünyayı en doğru ve yararlı biçimde kullanmayı öğrenmek ve gelecek nesillere öğretmek umuduyla bu haftada sizlerden ayrılıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri.
Muhterem dinleyiciler, İran caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri isimli dizi sohbetimizin 6. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın caydırıcılık gücünü oluşturma ve savunma gücünü artırma yönündeki nedenlerini ele alacağız.
Geçen bölümde süper güçlerin nasıl uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiklerini ele aldık. Ve hükümet ve siyasi düzenin uluslararası anarşik düzende bekasını ve hayatını garantiye almak istediğini belirttik. Hükümetler uluslararası anarşik düzende bekasını garantiye almak için tehditlere karşı güçlerini artırmak istemektedirler. Uluslararası işler alanında araştırmalar yapan İranlı uzman Dr. Ali Abdullahani şöyle diyor. Gerçekçiler açısından dünya siyasetinin karamsar bir görünümü vardır ve uluslararası düzen beka için savaş sahasına dönüşmüştür. Hükümetlerin en önemli motivasyonu milli çıkarlarını koruma, bekalarını garanti altına alma ve egemenliklerini sürdürme doğrultusundadır. Çünkü bu paradigmada ülkeler hiçbir zaman diğer ülkelerin hedeflerinden ve niyetlerinden kesin olarak haberdar olamazlar. Özellikle hiçbir ülke diğer ülkelerin askeri kabiliyetlerini nasıl kullanacağından da emin olamazlar.
Evet, hükümetler güçlerini artırarak öyle bir caydırıcılık seviyesine ulaşmak istiyorlar ki sonunda rakip hükümetlerini engellesinler. Tabii süper güçler kimi zaman caydırıcılık adı altında konvansiyonel olmayan silah depoları kurarlar. Doğal olarak caydırıcılık özellikle de Amerika gibi bir ülkede saldırganlık ruhu ile harmanlandığı zaman işgalciliğe ve agresifliğe yol açar. Amerika askeri gücünü kullanarak daha az askeri güce sahip ülkeleri hem de kendini savunma faaliyetlerinin artmasının tehdit oluşturması bahanesiyle ülkelere saldırmış ve dünya genelinde bazı ülkeleri işgal etmiştir. Washington bu askeri yaklaşımını ön alıcı veya caydırıcı girişimler adı altında gerçekleştirmiştir.
Siyasi bilimler hocası Patrick Morgan ise caydırıcılığı şöyle tanımlıyor. Caydırıcılığı krize taraf olan birinin öbür tarafı hasmani girişimden caydıracak şekilde ciddi tehdit etmesidir. Caydırıcılığın temeli önlemeyi, cezalandırmak ile tehdit etmeyi ve engellemeyi dayalıdır. Ancak caydırıcılığın özelliklerinin neler olduğu merak edilebilir. Caydırıcılığın en önemli özellikleri imaj ve kabiliyettir. Kabiliyet, saldırıyı engellemek için güvenilir güce sahip olmaktır.
Kabiliyeti hususunda ise şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. İran, yabancıların saldırıları ve taarruzları karşısında kendini savunma gücüne sahiptir. Caydırıcılık bağlamında imaj kavramı ise rakip ve düşman ülkelerin karşı tarafın her türlü saldırı ve taarruza karşı askeri ve sivil olarak karşılık vermesi kabiliyetlerinden haberdar olmasıdır. Bu bağlamda savunma gücünün medya organları aracılığı ile gözler önüne serilmesi, caydırıcılık gücüne imaj kazandırmak için önemlidir. İran'ın İHA ve füze gücü ve Amerika'nın İran askeri gücünün farkına varması, Amerika gibi isyankar bir ülkeyi İran'a taarruz yapmaktan sakındırmıştır.
Uluslararası ilişkiler ortamında hükümetler akıllıca davranıp bekalarını garantiye almak isterler. Birkaç ülkenin ve de isyankar bir rejim olarak Siyonist rejim, İsrail'in uzak menzilli nükleer bombalarıyla kuşandığı bölgede akıl gereği İran'ın konvansiyonel savunma gücünü artırması gerek. Gerçi İran hep nükleer silaha erişimi reddetmiştir. İran'ın füze kabiliyetleriyle ilgili ise geçen bölümlerde sizlere bilgi verip İran İslam Cumhuriyeti füze gücünün caydırıcılık ve savunma gücünün temelini oluşturduğunu söylemiştik.
İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık ve de savunma ve füze gücünü artırma yönünde hareket etmesinin en önemli nedeni Irak-Bağız rejimin açtığı savaş dahil tarihi tecrübeleri olarak görebiliriz. İran-Bağız rejimi savaşı boyunca Saddam Hüseyin bombaları ve füzeleri başkent Tahran, İsfahan, Şiraz ve Tebriz dahil birçok şehrin semalarını kararttı. Bu saldırıların amacı ise büyük sivil ölümler ve zayiatlar geri bırakmaktı. İşte bu savaş döneminden beri İran İslam Cumhuriyeti bir yandan füze programını geliştirerek Batı'nın siyasi düzenini devirmeye yönelik sürekli tehditlerini savmak, Amerika'nın Fars Körfezi ülkelerindeki askeri üslerini artırma tehlikelerini azaltmak ve Amerika'nın milyarlarca dolarlık Suudi Arabistan ve Siyonist rejim İsrail'e silah satışlarını etkisizleştirmek istedi.
Bölgesel araştırmalarda bulunan İranlı araştırmacı İhsan Yari ise şöyle diyor. İran'ın konumundan dolayı doğan jeopolitik gereklilik, Irak-Bağız rejiminin İran'a dayattığı savaş deneyimi, bölgesel caydırıcılık oluşturma zarureti, uluslararası askeri teknolojik gelişmelere ayak uydurma ve silahlanma yarışması, döngüsü ile mücadele etme gibi durumlar İran'ın füze ve İHA gücünü artırma ve geliştirme girişimlerinin nedenleridir. Bu güç ise genel caydırıcılık stratejisi bağlamında oluşturulmuştur.
Etkin ve sürdürülebilir caydırıcılık gücü oluşturmak amacıyla İran'ın ürettiği füzeler özellikle de menzil, vuruş dikkati, başlık sayısı ve de fırlatılma rampaları ve bataryaları açısından büyük oranda geliştirilmiştir. El Ahram Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Askeri Araştırmalar Bölümü Başkanı Muhammed Kadri Said şöyle diyor. Füze savunma sistemleri caydırıcılık kavramı dahilindeki temel unsur olarak 21. yüzyılda geliştirildi. Bölgesel çapta daha büyük güçlere karşı asimetrik stratejiler yürüten ülkeler içinde balistik füzeler önemli bir araç haline geldi. Ayrıca balistik füzeler teknolojisine erişim için önemli ekonomik sahiplerden biri de daha ucuz olmaları ve hava güçlerinin ihtiyaç duyduğu araçlardan daha ekonomik olması.
İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri yaklaşımı hep savunmaya ve caydırıcılığa dayalı olmuştur. Buna esasen İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki ülkeler arasında en az savunma bütçesine sahip ülkedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin 2016 yılındaki savunma bütçesi 15.6 milyar dolar kadar tahmin edilmiştir. Halbuki Suudi Arabistan'ın aynı yıldaki savunma bütçesi 56.9 milyar dolar kadardır. Bu rakamın 2015 yılında daha da fazla olduğu söylenmelidir. İran İslam Cumhuriyeti bölgede istikrar ve barış oluşturmak için çalışıp yerli kabiliyetlerinden yararlanmaktadır. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Donald Trump'ın kullandığı tabiriyle samal inek görevi yapan bölge ülkeleri sırf bölgede sonuçsuz ve içi boş silahlanma yarışları başlatmaktadırlar. Bu süreçte en karlı çıkan taraflar ise Batılı devletler ve Siyonist rejim İsrail'dir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şeytanın insanı yoksulluktan korkutmasının şeytanın tuzaklarından olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Şeytanın bizim hesaplama mekanizmamızdaki etkisi tehdit ve tatmin yolundandır. Bir yandan bizi korkutuyor. Ali İmran suresinde Kur'an'ın şerif ayeti
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ zâlikumuşşeytânu yuhavvifu evliyâehu felâ tehâfûhum ve hâfûni in kuntum mu'minîn.
Uhud'un ardından yaşanan gazvede ki gelip düşmanın geldiğini, ananızı ağlatacağını, her şeyinizin kaybolduğu söylentisi yaydıklarında Peygamber şöyle dedi: "Bugün Uhud savaşında yaralananlar, işte onlar kılıç kuşanarak gelsinler. Eğer hiçbiriniz de gelmezseniz ben yalnız gideceğim." Peygamber-i Ekrem yola çıktı. O gün Uhud'da yaralananlar kılıç kuşandı, peygamber ile yola çıktılar ve Medine yakınlarında pusuya yatan ve saldırmak isteyen düşmanı, ki haber doğruydu, gafil avlayarak tarumar ettiler ve geri döndüler.
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ.
Sonra şöyle buyuruyor: اَنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ. Şeytanın işlerinden biri korkutmaktır. اَشْشَيْتَانُ يَاِدُّكُمُ الْفَغْرِ. Sizi yoksulluktan korkutur. Bir ihtimale göre bu ayet-i şerifin anlamında. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerine sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıkları kabul edilenler için İran radyo ve televizyonunda propaganda faaliyetleri amacıyla adaylar arasında kura çekilecek. İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Selami, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın meşhur askerlerinin Aziz İran milletinin güçlü dayanağı olduğunu vurguladı. Suriye'nin İran Büyükelçisi, Suriye halkının General Hicazi'nin fedakarlıklarını ve yardımlarını asla unutmayacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Afrika Günü vesilesiyle İran'ın kıtadaki tüm dostlar için güvenilir bir ortak olacağını belirtti. Kutsal Savunma Değerlerini Yayma ve Koruma Kurumu Başkanı Tuğgeneral Behmen Karger, İran'ın nükleer enerji teknolojisini geliştirmesi alanında önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, çözülmesi gereken ciddi ve önemli konular var dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeksizin anlaşmanın mevcut durumundan dolayı İran'ı yeniden suçlamaya çalıştı. Lübnan Caferileri Müftüsü bugün Şehit Kasım Süleymani'nin Lübnan'ın zaferleri için ebedi bir çite dönüştüğünü ve büyük cephanelik ve nokta füzeleri sayesinde ülke zaferinin zirvesinde dedi. Lübnan Merkezi Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, terör rejimi İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini sürdürmesi durumunda bu ülkenin yok olmasıyla sonuçlanacak bölgesel bir savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Suudi Arabistan, terör rejimi İsrail'den Dubai'ye uçmaya hazırlanan uçağa kalkış izni vermedi. 5 saat boyunca havalimanında bekletilen uçak daha sonra havalandı. UNRWA Müdürü Gazze halkından özür diledi. Suriye İçişleri Bakanı, yaklaşık 18 milyon Suriyelinin oy kullanma hakkı var açıklamasında bulundu. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından açılan ateş sonucu bir askerimiz öldü açıklaması yaptı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.